Ayrım 25, Hırsız, Clive Cussler. Sayfa 315. 43. Kısım. Akrobatın iki yanında eli silahlı adamlar vardı. Larry Saunders ve Tim Holyan hemen Clyde Lynch'in önüne geçip onu koruma altına alırlarken tabancalarını uzandılar. Saunders yıldırım hızıyla omuz kılıfındaki koltu çıkardı. Christian Zemler'ın adamları aynı anda ateş ettiler. Altı tabanca kulakları sağır eden bir gürültüyle patladı. Van Dorn Dedektiflik Şirketi Los Angeles bürosu şefi göğsüne isabet eden altı kurşunda ölüp yere yığıldı. İkinci atış salvosu şaşkınlık içinde ellerini tabancalarına götürmekte olan iki koruma servisi elemanını devirdi. Adamların silahları Clyde Lynch'in yanında durduğu için ateş etmeye çekindikleri Tim Holyan'a çevrildi. Holyan onların duraksamasından yararlandı, iki tabancasıyla saldırganlara ateş açtı. Bir cengaver yere yığılırken diğeri acıyla inleyerek sırt üstü düştü. Dört adam Holyan'ın ateşine karşılık verdiler. Dev yapılı dedektif sendeledi, kaçmak isterken bir masaya çarpıp yere devrildi. Clyde Lynch koşmaya başladı. Akrobat yerdeki cesetlerin üstünden atlayıp onun peşine düştü ve çok geçmeden kolundan yakaladı. Sımsıkı tutarak kendine doğru çekti. Lynch kolunun acısıyla inlerken Zemler onun dehşet içindeki gözlerine baktı. ''Seni yakaladım Herr Lynch, direnme yoksa canını yakarım. Konuşan filmler makinesi nerede?''
''Ona bakıyorsun,'' dedi Lynch.
''O şey konuşan filmleri gösteren kısmı,'' dedi Zemler. Adamlarına o parçayı götürmeleri için işaret ederek. ''Onu üreten kısmı nerede?''
Lynch'in kolunu biraz daha sıktı. Soluğu kesilecek gibi olan Lynch onu bir tripod üstündeki kameraya götürdü.
''Bu görüntüler için,'' dedi Zemler. ''Sesi kaydeden şey nerede?''
Lynch başıyla yüksek bir ahşap kutu üstündeki karbon mikrofonu işaret etti.
''Son olarak da sesi filmin üstüne basan makine nerede?'' diye sordu Zemler.
Clyde Lynch Zemler'ın kıskaç gibi tutuşundan kurtulamıyordu. Bu canavar her şeyi biliyordu. Sanki çalışmaları sırasında omzu üzerinden onu izlemiş gibiydi. Zemler onu ağaç sallar gibi sarstı.
''Nerede?''
''Üst katta, laboratuvarda.''
Zemler onun kolunu biraz daha sıktı. ''Planların nerede?'' Clyde Lynch daha önce bir kez faka basmış olan bu Alman'ın bir kez daha kandırılamayacak kadar şüpheci olduğunu anlıyordu. ''İşte orada,'' dedi. İçi çizimlerle ve planlarla dolu bir çantayı işaret ederek. Lynch bunun akrobatı biraz sakinleştirdiğini sandı ama çok geçmeden yanıldığını anladı.
''Gidiyoruz,'' dedi Zemler onu duvarda aniden beliren açıklığa doğru sürükleyerek.
''Nereye?''
''Baskı makinelerini almak için önce üst kattaki laboratuvara, sonra da Almanya'ya.''
''Almanya benim memleketim değil,'' diye karşı çıktı Lynch.
''Makinen kusursuz hale gelene kadar memleketin olacak.''
New York'taki Gopher gangsterleri Clyde Lynch'a en sevdikleri dövüş taktiğini öğretmişlerdi. Onu çıtkırıldım okumuş züppe biri olarak gördükleri için bunu şaka niyetine yapmışlardı. Ama onların saygısını kazanmak isteyen Clyde bu numarayı iyi öğrenmişti. Kaybedecek bir şeyi olmadığı için bunu şimdi denemeye karar verdi ve öyle beklenmedik bir anda yaptı ki akrobatı bile şaşırttı. Ayak parmaklarının üstünde dönerek Alman'ın çenesine bir kafa attı. O anda koluna uygulanan baskı zayıfladı ve Lynch kurtulup koşmaya başladı. O sırada Larry Saunders'ın cesedine takılıp sendeledi ve yerde duran bir tabancanın yanına düştü. Clyde Lynch bir silah sesi duydu. Ses çok uzaklardan gelir gibiydi ve bunu işitmesi bacaklarını kımıldatamadığını fark ettikten sonra gerçekleşti. Doğrulmaya çalıştı. Onu vuran adamı gördü. Sarı sakallı, buruşuk şapkalı bir Hollandalıydı ve başını iki yana sallıyordu. Akrobat bu adamın hemen arkasındaydı. Yüzü öfkeyle gerilmiş halde boğma telini adamın boğazına doladı ve etini kesecek kadar çok sıktı.
''Her şeyi trene götürün,'' dedi Zemler geride kalan adamlarına. ''Ben yukarıya, laboratuvara çıkıyorum.''
Ölü Bowery önünden çekip Clyde Lynch'in yanına geldi. Baskı makinesini göstermesi için onu laboratuvara götürmek istiyordu. Lynch bayılmıştı. Göğsünden köpüklü kan akmaktaydı. Zemler onun ölümcül bir yara almış olduğunu anladı. Lynch'i vuran salağa bir kez daha küfretti ve daha önce Lynch'in onu nasıl atlattığını hatırlayarak ölmekte olan bilim insanının üstünü aradı. Gömleğinin altında özenle katlanmış ve muşambaya sarılmış yassı bir nesne buldu. Bunu açınca tek sayfalık bir parşömen kağıt gördü. Sayfada düzgün bir yazıyla şekiller, matematik formülleri, çizimler görünce çok sevindi. Zemler bunu tekrar özenle katlayıp muşambaya sardı. Bu Lins'in konuşan filmler planı olmalıydı. Yoksa neden bu kadar özenle katlasındı ki? Neden saklasındı ki? Zemler bunu kendi gömleğinin içine soktu. Planlarla dolu çanta ve makineyle birlikte bunu da Almanya'ya götürecek ve oradaki bilim adamlarının hangisi gerçek olanı diye belirlemelerini bekleyecekti. Isaac Bell sokak lambasının altında bekleyen Irina Vioretz'i gördü. Başını kaldırmış Imperial binasının tepesine bakıyordu. Üstünde ılık hava için fazla kalın olan bir manto, ayaklarının dibinde ise bir çıkım vardı. ''Sanki şehri terk eden bir kadın gibisin.'' dedi Isaac Bell arkasından yaklaşarak. Irina sesin geldiği tarafa döndü. Gözleri yaşarmış, sesi titriyordu. ''Konuşma.'' dedi, ''ben konuşacağım.'' Irina nişanlısının Zemler tarafından Prusya'daki bir hapishaneye kapatıldığını anlatırken Bell onu kuşkuyla karışık bir acıma hissiyle dinledi. ''Zemler nişanlımın budala olduğunu söylüyor ama haklı bir davası var, hayalleri var. Mücadele etmeyi seçtiği dünyada hayatta kalması mümkün değil. Onun tek ümidi benim.''
''Irina, bunu neden bana anlatıyorsun?''
''Çünkü eğer sen Zemler'ı öldürürsen belki, sadece belki prensimi öldürme emrini verecek başka kimse olmaz.''
''Ben özel dedektifim Irina, katil değilim.''
''Bunu biliyorum Isaac ama eğer Christian Zemler'la kapışacak olursanız sadece biriniz hayatta kalacak. Buna ne ad verirsen ver, kendini savunma, umurumda değil. Sen benim tek umudumsun.''
''Onunla kapışmak için önce onu bulmam lazım.''
''Onu nasıl bulacağını ben söylerim. Bodrumdan çatı katına kadar çıkan gizli bir merdiven var. Devamlı burada dolanır ve gizlice olup bitenleri gözetler. 9. katta gizli odası var. Artık onu bulabilirsin.''
''Bodrum girişi nerede?''
''Binanın arkasında sana gösterdiğim kurtarma ağını hatırlıyor musun? Aktörlerin atlaması için kurulan ağ.''
''Evet.
Bunun tam altında kapak şeklinde bir kapı var.''
''Bunu söylemek için neden bu geceyi seçtin?'' diye sordu Bell.
''Çünkü çok kötü bir şey yaptım ve beni bu durumdan sadece sen kurtarabilirsin.''
''Ne?''
''Zemler bu gece Mario'nun mutlaka binada olmasını sağlamamı istedi.''
''Marion orada mı?'' ''Mümkün değil, Marion evde.''
''Ona son anda iş verdim, çatı katı stüdyosunda film çekiyor, şu anda orada. Zemler'in onu istediği yerde, çok üzgünüm Isaac ama benim...''
Bell dönüp var gücüyle koşarak köşeyi döndü. Binanın arkasındaki boş alanı çevreleyen ahşap duvarın kapısından uluslararası bir kamyonun çıktığını gördü. Kapıyı kollayan üniformalı korumalardan biri onu durdurmak için geldi.
''Sen nereye gittiğini sanıyorsun?''
Bell onu iki yumrukta yere yıkıp açık hava stüdyolarının yanından koşarak geçti. Yakındaki bir pencereden gelen ışık sayesinde kurtarma ağını gördü. Branda bizi iplerle gerilmiş, yerden 2 metre yükseklikteydi. Bell bunun altına girip bahsedilen kapıyı buldu, kapı açıktı. Dedektif duvara rapt edilmiş, çelik bir merdivenden aşağıya indi. Dar bir koridorun ucunda bir ışık görüp buna doğru koşarken tabancasını çıkardı. Koridorun sonunda zayıf bir ampulle aydınlanmış bir merdiven gördü. Dar burgularla yükselen basamaklar binanın en yüksek noktasına kadar çıkıyordu. Bell kauçuk kaplı basamakları sessizce tırmanmaya başladı. 1. kat sahanlığına varınca duvarın üstünde başı hizasında birkaç tane 25 santimetre karelik kapak gördü. Bunlardan birini açtı. Bu kapak tahmin ettiği gibi gözetleme deliklerini gizliyordu. Bu delikten lobi görülmekteydi. Bell 4 kapı görevlisinin ön kapıyı, merdivenleri ve tiyatroya çıkan basamakları koruduklarını gördü. Asansörlerin kapıları açık, ışıkları kapalı ve servis dışıydı. Bell karşı duvara bakan gözetleme deliğini açtı. Bu geç saatte film stoku odası boştu ve motosikletli ulağın giriş kapısı kapalıydı. Irina ona binanın savunmasını delecek tek yolu göstermişti. Bir kat daha çıkınca dedektif Tim Holley'inle kafa kafaya çarpıştı. Holley'in onun yanından koşarak geçmek istedi. Kollarındaki ve bacaklarındaki kurşun yaralarından kan akıyordu. Yüzü bembeyaz olmuştu ve ''Hemen bir hastaneye gitmem lazım.'' diye omurdanıyordu. Bell onun bir kurşun yağmurundan sadece yüzeysel yaralarla kurtulduğu için çok şanslı olduğunu düşündü.
''Saunders nerede?''
''Öldü.''
Hepsi öldü.
Bell basamakları tırmandı. Dördüncü katta duvar yoktu, bir yana kaydırılmıştı. Bu açıklıktan içeriye dalınca gördüğü manzara karşısında dondu kaldı. Kayıt stüdyosu mezbahaya dönmüştü. Larry Saunders ölmüş yerde yatıyordu. Tabancaları hala ellerinde. Bell'in tanımadığı iki adam da ölmüştü. Üçüncü bir adam akrobatın imzası olan bir telle boğulmuş halde yerdeydi. Sonra da sırt üstü yatan Clyde'ı gördü. Göğsü kan içinde, yüzü bembeyazdı. Clyde! Bell onun yanına diz çöktü. İlk bakışta genç bilim adamının fazla ömrü kalmadığını anlamıştı. Onu gerektiği gibi koruyamadığı için kahroldu. Clyde gözlerini açtı.
Isaac, bu defa zamanında gelip beni kurtaramadın.
Seni bu işe bulaştırdığım için çok üzgünüm, dedi Bell. Keşke Edison'la şansını denemen için ısrar etseydim.
Hiç değilse Edison beni öldürmezdi.
Makineni aldılar mı? Clyde o kadar alçak bir sesle cevap verdi ki Bell kulağını onun ağzına yaklaştırmak zorunda kaldı.
Bir telle tutturduğum eğri direği olan bir düzeneyi aldılar. Bilim insanlarını deli edecek. Akrobata şaka yaptım. Onu bir kez daha faka bastırdım. Ve yeni planları da sakladım Isaac.
Ne?
Bu planları saklaman lazım.
Saklayacağım.
Söz ver bana.
Söz veriyorum. Planlar nerede? Diye sordu Bell.
Tam burada.
Nerede? Clyde sanki başını gösterecekmiş gibi elini kaldırınca Bell onun Moretanya'dayken her şeyin kafasında olduğunu, konuşan filmler makinesini yapmak için sadece zaman ve para gerektiğini söyleyişini hatırladı. Çok işe yaradı doğrusu. Bu defa o planlar onunla birlikte yok olacaktı. Ama Clyde göğsünü tutmak için elini kaldırmıştı. Sonra da telaşla ağzını örttü. Bütün vücudunu tepeden tırnağa sarsan bir şiddetle öksürdü. Öksürük derin bir soluk alıp uzun bir verişle son buldu. Clyde Lynch, Bell'e planlarını nereye koyduğunu söyleyemeden son nefesini verdi. Bell onun yüzünü bir mendille örttü. Ona verdiği sözü tutmak için elbisesini aramaya başladı.
''Bir şey mi arıyorsun dedektif?''
44. Kısım. Bell tam arkasında akrobatın olduğunu fark etti. İngilizcesi kusursuzdu.
''Tabancanı onun göğsünün üstüne koy.''
Isaac Bell tabancasını Clyde'ın göğsüne koyup iki elini havaya kaldırdı. Sağ eli başının yanına gelince hemen şapkasındaki küçük Derringer tabancasını çıkarıp Zemler'ın sesinin geldiği yöne iki el ateş etti. İki namludan çıkan mermiler tenekeden yapılmış bir akustik hoparlöre isabet etti. Akrobat bir kahkaha attı. Bell onun odanın uzak köşesinde durduğunu gördü. Saçları altın sarısı, gözleri zümrüt gibi yeşildi. Tahta bir kutu üstüne yerleştirilmiş, yuvarlak bir mikrofonun arkasında durmuş, bütün satış temsilcilerinin bayıldığı o Fritz Wunderlich gülümsemesini sergiliyordu. Çizimdeki resmi adamın yansıttığı o manyetik gücü verememişti. Ayrıca kalın kaşları ve çenesi de maymuna hiç benzemiyordu. Bell onu usta bir heykeltıraşın elinden çıkmış bir esere benzetti. Onun için kullanacağı tek sıfat heybetli olurdu. Onu gerçek halinden çok daha heybetli gösteren bir niteliği vardı. Zemler Bell'in sorgulayan bakışlarına parıldayan gözlerle gülümseyerek karşılık verdi. Onun bu hali Bell'e Art Curtis'i hatırlattı. Her ne kadar ondan 15 santim daha kısa boylu ve yuvarlak atlı olsa da Art'ın da böyle baştan çıkarıcı bir gülümsemesi vardı. Art da bir savaşçıydı ve gözleri bir anda buz gibi soğuyabilirdi. Ama Zemler'in gözlerinde farklı bir şey hissediyordu. Soğuk olduğu kadar da yıldızlar kadar boştu. Elleri kutunun ardında gizliydi. Bell silah olup olmadığını göremiyordu.
Clyde'ın mikrofonu çok etkiliymiş değil mi? Sesimin gerçek olduğunu sandın.
''Katillere özgü bir ses çıkardın.''
''Ben katil değilim.'' dedi Zemler. Bunu öyle bir inançla söylemişti ki
Bell karşısındaki adamın çılgın olduğuna hükmetti.
''Ben ülkem ve Kaiser'im adına savaşan bir askerim.''
Bell hamle yapmak için ayağa kalktı.
''Bu görev yapmış olan bütün askerlere hakaret olur. Moretanya'daki suç ortağınla başlayıp 8 kişiyi öldürdün.'' ''Sen karışmasaydın hiçbiri ölmeyecekti.'' diye karşılık verdi Zemler. ''Bütün ölümlerden sen sorumlusun.''
Bell birden akrobata doğru koştu. Zemler bir Webley otomatik tabanca çıkarıp Bell'in göğsüne doğrulttu.
Tam amcamda içi oyuk 45'lik mermiler var. Duyduğum kadarıyla bu kurşunla tanışan arkadaşın Abbott hiçbir zaman tam olarak iyileşemeyecekmiş.
Bell durmak zorunda kaldı.
Binadan çıkacağız dedi Zemler. Önümden yürü, alt kata iniyoruz.
Bell onun söylediklerini yapmak zorundaydı ama hiç değilse aşağıya inen her basamakla akrobatı Marion'dan uzaklaştırmış olacaktı.
Dört kat indikten sonra önce lobiye sonra da bodruma vardılar. Zemler dar koridoru gösterdi. Kapak şeklindeki kapıya çıkan merdivene gelince de yer değiştirdiler.
Ben önden gideceğim dedi Zemler. Çevik hareketlerle merdiveni çıkarken silahı hep belin üstündeydi. Kurtarma ağının altına gelince çıkması için Bell'e işaret etti.
Bell de yukarıya tırmandıktan sonra Zemler duvarın dibini elinle yokla dedi. Orada yerinden oynayan tuğlar olacak, birini al.
Bell kurtarma ağının altından çıkıp iki adım ötedeki duvarın önüne geldi ve gevşek duran tuğlayı bulana kadar eliyle yokladı. Bir silah daha bulduğu için memnundu. Bunu sol eline alıp ayağa kalktı. Sağ elini fırlatma bıçağı için ayırmıştı. En küçük bir fırsat bulunca bunu çizmesinden çıkaracaktı.
Senin müdahalen yıllarca titizlikle hazırlanmış planı bozdu dedi Zemler. Bana onca zamana ve servete mal oldu. Yıldızımı soldurdu. Kaiser'ime, orduma ve aileme verdiğim sözü tutamadım. Şimdi konuşan filmler elinde olduğuna göre her şey yoluna girecek.
Tabancasını salladı.
Kafama o tuğlayı atmak gibi budalaca bir şey düşünmeden onu şu pencereye fırlat.
Bell tuğlayı kaldırırken bıçağına davranabilmek için fırsat bulma ümidiyle Zemler'a baktı. Fakat Zemler pür dikkat onu izliyordu ve durumdaki üstünlüğünün farkındaydı. Bell başka bir taktik denedi.
Titizlikle hazırlanmış plan ne içindi? Aklım almıyor. İstediğin şey nedir?
Almanya'yı iyi niyetli ahmaklardan korumaya çalışıyorum. Fırlat o tuğlayı.
Bell bir daha denedi. Ama ne?
Zemler tabancayı belin göğsüne dayadı. Ya o tuğlayı atarsın ya da Abbott'la birlikte kurşun muhabbeti yaparsınız.
Bell tuğlayı ışık gelen pencereye attı. Cam kırıldı. Parçaları etrafa saçılırken pencerenin ortasında büyük bir delik açıldı.
Şimdi şöyle bir seçeneğim var dedi Zemler. Ya benim peşime düşersin ya da senin için çok değerli olan şeyi kurtarmaya çalışırsın.
Christian Zemler Bell'in görmesi için serbest olan elini kaldırdı. Baş parmağıyla işaret parmağı arasında bir kutu kibrit tutuyordu. Kibritin altında büyük avucunun içinde koyu renk bir silindir vardı. Pencereden gelen titrek ışıkta Bell bunun kısaltılmış, ucunda fitili ve fünyesi olan bir dinamit olduğunu gördü. Zemler bir sihirbaz marifetiyle parmaklarını oynatıp kibriti çaktı ve fitile değdirdi. Fitil kıvılcımlar çıkararak tutuştu. Zemler dinamiti kırık pencerenin içine fırlattı. Bell bunun yere düşerken çıkardığı sesi duydu. Bir anlık bir sessizliğin ardından büyük bir patlama oldu. Beyaz turuncu karışımı parlak bir ışık bir anda onların durmakta olduğu yeri gündüz gibi aydınlattı. Christian Zemler gözlerini Bell'in yüzüne dikti.
Seni kolayca vurabilirdim ama öç almayı tercih ederim. Bu nedenle seçim sana kalmış dedektif Bell. Ya iyi bir hafiye gibi benim peşime düşersin ya da o kapak şeklindeki kapıdan içeriye atlayıp iyi bir koca gibi çatı katına tırmanarak sevgili karını kül olmadan kurtarmaya çalışırsın. Eğer merdiven yoğun dumanla kaplıysa kurtarma ağına düşmeyi umarak çatıdan atlayabilirsin. Henüz bunu denemeleri için aktörleri ikna edememiştik. Senin atlayışını görecek zamanım olmadığı için üzülüyorum. Haydi bakalım yap seçimini.
Isaac Bell topukları üstünde dönüp kurtarma ağının altına daldı ve kapak şeklindeki kapıdan aşağıya atladı. Ayakları üstteki basamaklara değince çizmesindeki bıçağı çıkardı ve hiç vakit kaybetmeden Christian Zemler'in boğazına fırlattı.
Isaac Bell'in bıçağı havada gümüş bir elektrik akımı gibi süzüldü. Akrobatı o anda ölmekten kurtaran şey insanüstü sürati oldu. Ama dünyadaki hiçbir güç yüzünü kurtaramazdı.
Bell'in bıçağı yanağını ve dilini delip geçmiş dişlerine dayanmıştı. Bir an önce Marion'u kurtarma telaşı içinde olan Bell onu seyretmek için oyalanmadı. Fakat son basamağa inip merdivenlere giden dar koridora vardığında Zemler'in çığlığını duydu. Dehşet ve ıstırap yüklü bu ses aniden kanla boğularak bir hırıltı haline dönüştü.
25. ayının sonu. Sayfa 327.